Ayrım 23. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 256. 5. Fasıl. Ütopyalılarda politika, bilim ve din. 1. Politika. Üretim tarzı, ev idaresi, aile ve evlilik. Bütün bunlar komünist bir sistemin kendine temel alarak tipik özelliklerini geliştirebileceği en önemli alanlardır. Bize göre politik ve ideolojik üst yapı çok önemli değildir. Komünist bir toplumda genellikle politika üstüne söylenecek pek bir şey yoktur. Böyle bir toplumda hüküm süren düşüncelere gelince, bu konuda bizimkilerden ayrılan kurumları anlatmanın, düşünceleri ve karakter özelliklerini açıklamaktan daha kolay olduğu itiraf edilmelidir. Ütopya'daki dinsel ve felsefi açıklamalar o döneme göre büyük bir cesarettir ve Moore için çok tipiktir. Ekonomi alanındaki talepleri bugün de birçok yönden devrimci özellikler gösterirken, felsefesi eskimediği sürece en sığ liberalin bile altına imza atabileceği basma kalıp sözler haline gelmiştir. Bizim liberal tarihçilerimizin de en çok ilgisini çeken Ütopya'daki felsefe ve din konuları olmuştur. Bunlarla ilgili uzun makaleler kaleme almışlar, yazılarında komünizmi boş bir hayal ürünü diye birkaç değersiz sözle ve merhametli bir üstünlük duygusuyla reddetmişlerdir. Ütopya'daki felsefe ve din, Moore'un ikinci bölümde ele aldığımız edebi ve bilimsel konumu için çok önemli belgelerdir. Ancak ideal toplumun komünizmiyle zorunlu organik bir bağı yoktur. Bu yüzden Ütopya'da uzun uzun anlatılanlardan sadece en önemli bölümleri buraya alacağız. Kendi yorum ve eleştirimizi en gerekli olanlarla sınırlayacağız. Bunların büyük bir kısmı ilk bölümde anlatılanların tekrarı olabilir. Önce Ütopya'daki politik durumu Moore'un nasıl tasavvur ettiğine bakalım. 30 aile her yıl eski dilde sifograant, yeni dilde filarch denilen bir baş seçerler. 10 sifograant, 300 aile ile birlikte eski dilde tranibor, yeni dilde baş filarch denilen birisinin buyruğu altındadırlar. 200 sifograant, en dürüst, en uygun kimseyi seçeceklerine ant içtikten sonra halkın gösterdiği 4 adaydan birini gizli oyla başkan seçerler. Şehir 4'e bölünmüş olduğu için her bölümün bir adayı kurultaya sunulmuştur. Başkan zorbalığa kaçmadığı sürece ömrü boyunca yerinde kalır. Traniborlarsa her yıl seçilirler. Ağır bir sebep olmadıkça da değiştirilmezler. Bütün öbür görevler de bir yıllıktır. Traniborlar her 3 günde bir, gerekirse daha sık, başkanla birlikte toplanır, memleket işlerini görüşürler. Yurttaşlar arasında binde bir çıkan anlaşmazlıklara çarçabuk çare bulurlar. Kurultayın her toplantısında 2 sifograant hazır bulunur ve bu 2 halk temsilcisi her toplantıda değişir. Kurultay ve büyük halk toplantıları dışında bir araya gelip memleket işlerini konuşmak ölümle cezalandırılan bir suçtur. Bu da başkanla traniborların kolayca bir araya gelip halkı zorbaca yasalarla ezmeye ve rejimi değiştirmeye kalkışmalarını önlemek için olsa gerektir. Önemli sorunlar önce sifograantın seçim bölgelerine sunulur. Sifograantlar durumu ailelerine anlatırlar. O zaman sorun halk kurultayı önüne getirilir. Bazı sorunlar da bütün ada halkının önüne getirilir. Her Ütopya şehrinin Amurot kurultayına 3 elçi gönderdiğini söylemiştim. Kurultayın ilk oturumlarında adanın değişik bölgelerindeki ekonomi durumu incelenir. Bilindiği gibi bu senatonun görevi her kentin ihtiyacını ve ürettiği ürünleri gösteren bir istatistik çıkarmak, komünlerdeki fazla ve eksik üretimi dengelemekti. Memurların işlevlerine gelince biliyoruz ki sifograantların başlıca ve hemen hemen tek görevi kimsenin aylaklığa, tembelliğe düşmemesini ve herkesin zanaatini canla başla yapmasını sağlamaktır. Ömürleri boyunca yüksek görevlere geçemeyeceklerini bildikleri için öfkeli olanlar, gerektiğinden fazla yükselmek isteyenler umuda kapılamaz Ütopya'da. Ütopyalılar sevgi içinde birlikte yaşarlar. Orada hiçbir yargıç insana tepeden bakmaz, insanda korku uyandırmaz. Yargıçlara baba derler, onlar da birer baba gibi davranırlar. Yurttaşlar hiç zorlanmadan gereken saygıyı isteye isteye gösterirler yargıçlara. Kılık bakımından başkan bile öteki yurttaşlardan ayırt edilemez. Ne süslü püslü bir kaftanı ne de tacı macı vardır. Onu öteki Ütopyalılardan ayıran tek şey önünde yürüyen bir adamın elinde bir küçük başak taşımasıdır. Piskoposu öteki yurttaşlardan ayırt etmek için de önünde mum taşıyan bir adam yürür. Böyle iyi eğitilmiş insanlara birkaç yasa yettiği için pek az sayıda yasa vardır Ütopya'da. Ütopyalıların başka uluslarda en çok ayıpladıkları şeylerden biri sayısız hukuk kitaplarının ve yorumların bile yetmeyişidir. Ütopyalıların iç politikada olduğu gibi dış politikadaki ilişkileri de yalındır. Yabancı halklarla anlaşmalar yapmazlar. Çünkü bunlara sadece çıkarların gerektirdiği kadar uyulacağını bilirler. Onlar kendilerine ve komşularının ekonomik bağımlılığına güvenirler. Ütopyalılar savaştan da vuruşmadan da pek hayvanca bir şey diye tiksinir, iğrenirler. Kaldı ki bu işi insanların yaptığı kadar hiçbir hayvan yapmaz. Bütün öteki ulusların tersine savaşta kazanılan şerefi şerefsizliğin ta kendisi sayarlar. Gerçi her gün savaş talimleri yaparlar. Hem de yalnız erkekler değil, kimi günler kadınlar da bu talime katılırlar. Ama bunu gereğinde elleri silah tutabilsin diye yaparlar. Savaşa yalnız yurtlarını savunmak, dostlarının topraklarını düşmanlardan ya da zorbaların boyunduruğu altında ezilen bir ulusu kölelikten kurtarmak, kendi güçleriyle kurtarmak için girerler. Ama onları en çok kızdıran da dost memleket tüccarlarının herhangi bir yerde ya haksız yasalarla ya da iyi yasaların kötü yorumlanmasıyla sözde adalet adına haksızlığa uğramalarıdır. Bu son cümlede Murumuz tüccarlara epey arka çıkar. Sadece başlangıç kısmını aldığımız savaşla ilgili çok abartılı açıklamaları, dönemindeki savaş düşkünlüğünü hedef alan iğneleyici bir yergiden başka bir şey değildir. Ki burada örneğin Zapoletler adıyla geçen İsviçreliler bu işten pek karlı çıkmaz. Bu açıklamalar Moore'un komünist toplumunun aynı kültürel düzeydeki devletlerle çevrili olduğu varsayımına dayanıyor. Ancak bu devletler Ütopya'dakilere karşıt sosyal ve politik kurumlara sahiptir. Moore'un modern sosyalizmin uluslararası dayanışması hakkında pek seçik bir fikri yoktur. Oysa sosyalizm ulaşmaya çalıştığı sosyal devrimi kapitalist üretim tarzının doğal olarak zorunlu ürünü diye görür ve bu nedenle bu üretim tarzının tüm ilkelere yayılacağını varsayar. Savaşla ilgili açıklamalarından çok Ütopya'daki iç politikaya ilişkin örgütler üzerine anlattıkları komünizmle daha sıkı bir bağ içindedir. Tamamen demokratik bu toplumda resmi makamların işlevi anlaşmazlıklara arabuluculuk etmekten başka neredeyse sırf çalışma yaşamını idare etmekten ileri gelir. Moore, modern sosyalizmdeki gibi aynı ilkeyi öne sürer. Buna göre sınıfsal karşıtlıkların kaldırılmasıyla birlikte politik işlevler tavsayacak ve toplum politik bir devlet sisteminden üretici bir kooperatife dönüşecektir. Ancak Moore'un bir kez olsun böyle bir toplumu başında kral olmadan tasavvur edememesi anlamlıdır. Gerçi kralın tek başına hükümran olmak için çaba harcadığına dair kendisinden kuşku duyulmasını engellemekten başka yapacak işi yoktur. Ama buna rağmen Ütopya'da birinin başa geçmesi gerekmektedir. 2. Bilim. Şimdi Ütopya'da bilimin hangi yeri tuttuğuna bakalım. Her sabah gün doğmadan serbest ders saatleri vardır. Yalnız bilim yolunu seçenler bu derslere gitmek zorundadırlar. Ama başka herkes, kadın erkek, hangi zanaattan olursa olsun bu derslere katılabilirler. Bu birkaç satır modern sosyalizmin en önemli ilkelerinden birini içermektedir. Bir zümreye ait bilim ayrıcalığının kaldırılması. Bilime toplumdaki bütün yurttaşların, erkeklerin ve kadınların eşit şekilde ulaşması sağlanır ve komünist toplumun güttüğü en önemli, belki de en öncelikli hedef herkesi zihinsel çalışmanın hazlarına katmaktır. Ütopya'da toplum kurumlarının amacı her şeyden önce halkın ve teklerin ihtiyaçlarını gidermek, sonra herkese bedenin köleliğinden kurtulmak düşüncesini özgürce işletmek, kafa yetilerini bilimler ve sanatlarla geliştirmek için mümkün olduğu kadar fazla vakit bırakmaktır. Ütopyalılar için gerçek mutluluk işte bu düşünce gelişmesinin ta kendisidir. Bu ne doğal ne de Platoncu komünizme özgü olan tamamen modern bir düşüncedir. Düşünmekten aciz ilk insan bilimsel faaliyetin hazlarından henüz haberdar değildi. Bilimsel faaliyetin yolu ancak şu şekilde açılabilmiştir. Bir yandan toplumsal öğeler hızlı bir gelişmenin akışına kapılmış, birbirini düşman sınıflar ortaya çıkmış, toplumsal dönüşümler insan iradesinden bağımsız bir gelişme göstermiş ve sosyal mücadeleler insanı düşünüp taşınmaya sevk etmiş, insan soyu bir tarihe sahip olmuştur. Öte yandan da insan doğanın çekim gücünden kurtulmuş ve doğa nesnel bir şey olarak insanın karşısında yer almıştır. Bilimsel araştırma ihtiyacının bu temelleri yeterli güce sahip bir biçimde sadece kentlerde gelişmiştir. Ama aynı zamanda bilimsel araştırmalara olanak sağlayan koşullar yine kentlerde ortaya çıkmıştır. Kendisini bedensel çalışma zorunluluğundan kurtararak zihinsel yaratıcılığın hazlarına bırakan bir sınıf oluşmuştur. Çalışma ve bilim antik çağda iki uzlaşmaz kutup gibidir. Bu durumda Platon'un devletinde de bilim egemen ve sömüren sınıfın ayrıcalığıdır. Modern komünizm gibi aynı çalışma yükümlülüğüne ve buna göre herkesin eşitliğine dayanan Muğrun komünizmi, doğal komünizme benzer şekilde sunulan hazlardan pay almak için herkese eşit olanaklar tanımak zorundaydı. Ancak doğal komünizmin son bulmasıyla meydana çıkan hazların en büyüğü, en süreklisiyle birlikte yani zihinsel çalışmanın verdiği hazla birlikte bu durum daha çok söz konusu olmalıydı. Moore, bir hümanist olarak bu haza özel bir değer veriyordu. Zihinsel yaratıcılık olmadan hayat yaşamaya değmezdi. İnsan ruhunu telef eden bedensel çalışmadan bütün yurttaşları ihtiyaçları kısıtlama yoluna başvurmadan kurtarmak için teknik koşulların henüz meydana çıkmadığı göz önüne alınırsa, Moore'un ütopya yurttaşlarına zihinsel gelişme yolunu kapatmaktansa onların ihtiyaçlarının kısıtlanmasına razı olduğu görülür. Bu konuyu daha önce ele almıştık. Ve Moore'un o günlerde tekniğin gelişmemişliği yüzünden sayıca az da olsa varoluşları, ütopyanın ilkeleriyle çelişen iki sınıf yaratmak zorunda kaldığını da biliyoruz. Genel çalışma yükümlülüğüne dahil olmayan bilgeler sınıfı ve zihinsel çalışmadan yoksun bırakılan köleler sınıfı. Ancak bilgelerin öteki yurttaşlara karşılık hiçbir maddi ayrıcalıktan yararlanmadıklarını özellikle belirtelim. Ayrıca Moore bunu teşvik için hiç de gerekli bulmaz. Zihinsel çalışmanın bir eziyet olduğunu, insanların buna ancak göz kamaştırıcı ödüller kazanma umuduyla teşvik edilebileceğini, bu yüzden komünizmin sanat ve bilimin sonuyla aynı anlama geldiğini açıklayamadan önce, burjuvazi kesinlikle çok yozlaşmış olmalıydı. Burjuva beyninin iktidarsızlığı hakkında nasıl da yıkıcı bir yargıdır bu. Zihinsel çalışmanın hazlarını iyice vurgulaması yüzünden Moore'un duyusal hazları hor gördüğü sonucu çıkarılmamalıdır. Daha önce gördüğümüz gibi ütopyada birlikte yenen yemekler hiç de çileci bir yalınlıkta değildir. Yemekler bol ve çeşitlidir. Tatlılar eksik olmaz, müzik ve hoş kokular duyuları uyarır. Ütopyalıların dünya görüşü de dert ve tasadan uzak, kalendercedir. Bu dünya görüşünün geniş bir betimlemesini Ütopyalıların Yolculukları başlıklı bölümün sonunda buluruz. Bu ara söz, Ütopya'da bilimin yerini nitelemesi bakımından çok önemlidir. Özellikle Moore'un döneminde büyük bir rol oynayan salt spekülatif bilimleri alaya alması ve doğa bilimleri yüceltmesi ilgiyi çeker. Ütopya'daki bilimler konusunda anlattıklarımızı bu bölümden başka açıklama gerektirmeyen birkaç alıntıyla bitirmek daha doğru olacak. Okurlarımız şimdiye kadar anlatılanlara göre burada yer alan düşüncelerin nereye kadar bir yandan komünizm, öte yandan Moore için karakteristik olduğunu kendileri takdir edecektir. Ütopyalıların böyle düşünmeleri hem edindikleri bilgilerden, okudukları kitaplardan hem de bizim türlü çılgınlıklarımıza yer vermeyen bir devlet düzeni içinde gördükleri eğitimden geliyordu. Gerçi çok küçük bir azınlık el kol işlerinden kurtulup sadece düşüncesini geliştirme yoluna girebiliyordu. Bunlar daha önce söylediğim gibi çocukken mutlu bir yaratılış, keskin bir zeka ve bilime yatkınlık gösterenlerdi. Bununla beraber bütün çocuklara bir kafa eğitimi ve bilim sevgisi verilmiyor değildi. Kadın erkek bütün yurttaşlar bütün ömürlerince boş vakitlerinde düşüncelerini geliştirmeye çalışırlar. Ütopyalılar bilimleri kendi konuştukları dilde edinirler. Bununla beraber müzikte, mantıkta, matematikte, geometride bizim bulduklarımızın hemen hemen hepsini bulmuşlardı. Her bilgiden yana bizim eskilerden aşağı kalmazlar. Ama bizim yeni mantıkçılarımızın dolambaçlı oyunlarına akıl erdiremezler. Bizim okullarımızda gençliğe öğretilen kavram daraltma, kavram genişletme, yoku varsayma gibi ince kuralları henüz bulmuş değillerdir. Bağlı düşünce nedir bilmezler. Hele o metafizik dili ile genel ya da evrensel adam dediğimiz şeyi o devler devi yarattığı ütopyada henüz kimse hiçbir yerde görmüş değildir. Buna karşılık gökteki gezegenlerin dolaşımını kesinlikle bilirler. Güneşin, ayın ve kendi ufukları üstünde görülen yıldızların karşılıklı durumlarını büyük bir yakınlıkla gösteren türlü aletler bulmuşlardır. Ama yıldızların insanlara dostlukları, düşmanlıkları ve kâhinlerin gökten çıkardıkları yalan dolanları düşlerinde bile görmemişlerdir. Onlar için kehanet sadece yağmur, rüzgar, fırtına gibi olayların uzun bir incelemesine dayanarak olacağı önceden az çok kestirebilmektedir. Bu olayların nedenleri denizin yükselip alçalması, tuzu, göğün ve dünyanın kaynağı ve özü üstüne sadece bir takım görüşler ileri sürerler. Sistemleri bazı noktalarda bizim eski filozofların sistemlerine uyar. Bazı noktalarda onlardan ayrılır. Ama yeni görüşlerde bizde olduğu gibi onlar arasında da ayrılık var. Ahlak felsefesinde onlar da bizim bilginlerimizle aynı sorunlar üzerinde durmaktadırlar. Onlar da gerek insanın ruhunda ve bedeninde ve gerek dış dünyada onu mutlu edebilecek şeyleri ararlar. Onlar da şunu sormaktadırlar kendi kendilerine. Acaba iyi dediğimiz şey hem ruhun hem bedenin isteklerini mi karşılar yoksa yalnız ruhun isteklerini mi? Onlara göre zevk insan mutluluğunun tümü olmasa bile belli başlı parçalarından biridir. İşin şaşılacak yanı bu zevk ahlakını savunanların din kadar ağır ve sıkı, din kadar acıklı ve katı görüşlere başvurmasıdır. Erdem, Ütopyalılara göre yaratılışa uygun yaşamaktadır. Tanrı insanı yaratırken başka bir yol düşünmemiştir onun için. Yaratılışın ittiği yana giden insan, sevgilerinde ve nefretlerinde aklın sesini duyan insandır. Akılsa önce varlığı ve sağlığı borçlu olduğumuz Yüce Tanrı'yı sevmeye yöneltir bizi. Sonra da gamsız, kasavetsiz yaşamasını öğretir ve kardeşlerimiz olan başka insanlarla sevincimizi paylaşma isteğini verir bize. Ütopyalılar düşünce zevklerini her şeyin üstünde görürler. Erdemli olmanın, lekesiz bir hayatın bilincine varmanın zevki en temiz, en özlenilir zevkler arasındadır. Bedenin verdiği zevklerin başında sağlık gelir. Çünkü yeme içme gibi bütün öteki beden zevkleri sağlığın korunmasına yarar sadece. Bu ilkelere dayanan Ütopyalılar beden zevklerine sadece zorunlu ve yararlı oldukları ölçüde önem verirler. Bununla beraber onları sevinçle tadar ve hayatı sürdüren görevlere böylesine tatsız keyifler katan tabiat anaya şükrederler. 23. ayrımın sonu, sayfa 264.